Ayrım 38, Mumhala 2, Aziz Nesin, sayfa 495. Teşvikiye, 18 Ocak 1993. Öyle bir mutlu doygunluk ve öyle bir tedirgin tembellik içinde. Yaşıyorum kendimden başkalarını kandırmadan. Hep yarın diyorum, hep yarın kendimi. Sonsuz yarınlarla kendimi aldatıyorum. Teşvikiye, 18 Ocak 1993. Olmayan Allah'ın sonsuz gücüne inanıyorum. İnanıyorum ve iman ediyorum. Amenna ve saddakna, amenna ve saddakna, iman ve tasdik ettik diyorum. Çünkü Allah'ın ne karısı vardır, ne kocası, ne oğlu vardır, ne kızı, ne babası vardır, ne anası, ne vatanı vardır, ne milleti. Yalnız ve yapayalnızdır, salt yalnızdır. Bizim olamayacağımız denli salt yalnızdır. Böyle bir yapayalnızlığın sonsuz güç olmasında hiçbir olağanüstülük görmüyorum. Müslümanların Allah'ı Kadir ve Kahır'dır. Çünkü insanların aptallığına kızıyordur. Hristiyanların Allah'ının ise sevecen olması çok doğaldır. Çünkü onun bir annesi var. Üstelik babası da yoktur ya da yok olduğu sanılmaktadır. Böylesine yapayalnız ve böylesine soyut olabilseydim ben de Allah olabilirdim diye düşünüyorum. 3 Şubat 1993. Delidir, ne bok yese yeridir gibi. Bir bilimcinin, bir yazarın, bir felsefecinin suç işleme, yasalara karşı gelme, onları çiğneme özgürlüğü bile vardır. Var olmalıdır. Çünkü her alandaki ilerleme bu insanların yasalara karşı gelmeleri, onları bozmalarıyla olabilmiştir. Büyük bilimciler, yazarlar ve felsefeciler bu güçlerine güvenerek bile bile yasaları bozan eylemlere girişirler. Bile bile. Değerlerine, ünlerine güvenerek. Çünkü demokrasilerde onların adı konulmamış dokunulmazlıkları var. Sartre'ın Mao'cu dergiyi satması gibi. Metnin kenarında ve Saharo yazılmış. Kahire, El Cezire Sheraton Oteli, 701, 17 Şubat 1993. Lirik öykü. Kahire Müzesi'nde kendi aşk mektubumu buluyorum. Hiyerogliften önceki bir yazıyla yazılmış. O günkü dille okurum. Zaman zaman yazar mektuba müdahale eder. Sen onu tamamıyla yanlış anlamışsın. Onun nedeni şöyledir diye tam tersini söyleyerek kendini savunur. 26 Mart 1993. O denli çok ilaç alıyorum ki bu yüzden hiç acıkmıyorum. İlaçlarla karnım doyuyor. Digoxin, aspirin, supradin, isoptin, laziks, triamteril, renitek, tebukan, ayrıca ronikol, ara sıra pursenit ve sinameki ve günde 4 kez pilomin ve 2 kez timoptik. Ameliyat öncesi aldıklarımı şimdi bıraktım. Ben canlı eczane oldum sayılır. Nesin Vakfı, 15 Nisan 1993. 9 Kasım 1992, Hürriyet. Ünlü Alman dergisi Stern, Linda'yı şöyle tarif ediyor ve hatta kadın imajının öncesi. Baştan çıkarıcı bakışları, buz ve ateş karışımı. Ümit Saim, Linda'yı tatil için İstanbul'a davet etti. Ümit Saim, Linda'yı keşfeden Türk. Birinci sayfa, 2 sütun, resimli. Bu nedir, niçin yazmışım, neyin notudur? Bir oyunun, bir romanın ya da bir öykünün notu mu? Unutmuşum ne olduğunu, yüzlerce binlerce notlardan biri. Unutmasaydım sanki ne olacaktı? Hangi birini yazacaktım? Zamanım mı kaldı ki? Ölüm kapımda, hayır içimde, iç içeyiz ölümle. Hem de bunu bile bile hala toplumsal politik işlerle uğraşıyorum. Kendimi topluma borçlu duyumsadığım için. Bu anlaşılmaz, benim bile tam anlayamadığım, başka türlü yapamadığım sonsuz bir özveridir. Nesin Vakfı, 27 Nisan 1993, öykü. Dün gece uykumda kendimi seyrettim. Bu filmi, bu öykü notu özel bir kadın filmi üzerine yazılmış. Cumhuriyet gazetesinden filmin gösterimiyle ilgili aynı tarihte bir gazete kesiği nota iliştirilmiş. Unutmamalıyım ki bu öyküyü yazabileyim. Tıpkı tıpkısına, her bakımdan Ayben'e benzeyen bir kadın. Adam arabasıyla giderken rastlar, alır evine getirir. Bir hafta birlikte kalmak için kızı bol parayla tutar. Benzemez yanları, adam gençtir. Düsseldorf, 14 Mayıs 1993. İnsanlar bana hep çok veriyorlar ama iş işten geçtikten nice sonra. Zamanında çok verenler öyle az ki hatta yok bile denilebilir. Bu yüzden bana çok vermeleri ne kendilerine ne başkalarına yarıyor. Hiç çok veremeyenler de var. İnanıyorum ki söylediğim ya da yazdığım zaman bana çok vermeyenler ölümümden yıllar sonra bana çok vereceklerdir. Ne yapsınlar, beyinleri ağır işliyor. Münih, 18 Mayıs 1993. Türkiye'li insanlar şöyle çalışkandır. Her yerde, her zaman, her alanda 100 kişinin yerine bir kişi çalışır ve o bir kişi 100 kişilik çalışır. Geriye kalan 99 kişi de durmadan biz niçin böyleyiz diye şaşkınlıkla birbirine sorar. Münih, 18 Mayıs 1993. Münih'te kaldığım otel Residence'ın karşısında balkondan bakınca bir alan, alanın ortasında bir küçük park, parkın kenarlarında sabit koltuklar ve ortasında fıskiyeli, yonutlu bir havuz var. Dünden ve sabahtan beri emekliler, gençler, emekli eşler, genç eşler parka gelip, kimi ağaç gölgesinde, kimi güneşte, kimi havuz karşısında sessiz oturuyor, kimi söyleşiyor ve çoğu da kitap okuyor. Tıpkı Türkiye'deki gibi. 20 Mayıs 1993. En iyi, en rahat yazılarımı yabancı ülkelerde kaldığım otel odalarında yazabiliyorum. Çünkü arayan, soran, telefon eden, konuşmak zorunda kaldığım hiç kimse yok oralarda. Ya da çok az. Günde bir iki kez. Kimse beni çalışmaktan alıkoymuyor. Nedenli rahatım. Dükkan adlı sanat kurumunun çağrılısı olarak geldiğim Münih'te dün bana bir kurumun anı defterini verdiler duygularımı yazmam için. İlkin benden önce yazılanları okudum, okumaya çalıştım. Öyle çirkin ki el yazıları, çoğunu okuyamadım. Okunmuyor. Bir iki okunaklı yazı var. Onlar da işlek yazı değil. Üstelik çok da uzun yazmışlar. Bir öykü gibi uzun. Bu arkadaşlar yazdıklarının tarihe kalmasını istiyorlarsa, ki öyledir, yazan da yazdıran da böyle ister. Yazık ki çirkin yazıları okunamayacağı için tarihe de kalamayacak. Yabancı otel odalarındaki yazma fırsatımı düşününce ben de dükkanın anı defterine yazdığımı anımsadım ve daha odamdan almadıkları defterdeki yazıya buraya aktarıyorum. En okunanı Tarık Dursun Kağan'ınki. O da ilkokul öğrencileri gibi ayrık harflerle yazmış. Öbürlerinin adlarını bile okuyamadım. Vera Tulyakova, Hikmet'inkinden başka. Bu adlar tarihe kalacaksa, hiç sanmam ama, oradaki adları belki Haydar Galiyev tabletlerinin çözüldüğü gibi harf harf çözmek gerekecektir ki, bunu da yapmaya değmez doğrusu. Neyse, benim yazım ameliyatımdan sonra bile okunur durumda. Demek tarihe geçebileceğim. Dükkancılara. Münih'in Residence Oteli'nde kaldığım 3 gün içinde bana 4 gazete başyazısıyla bir de öykü yazma ve 2 toplu konuşma zamanı verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ne demek istediğim anlaşılabilecek mi? Ya başıma gelenler? Her biri ayrı ayrı sorularıyla, hem de saçma, özel seans, özel ve bireysel yayın istiyorlar. Tarihsiz. Çengelköy Askeri Ortaokulu 7. sınıfındaki öğrenciliğimde atölye dersi vardı haftada bir. Süreyya Bey adında yakışıklı, sportman görünüşlü bir öğretmen gelirdi bu derse. Yuvarlaklar çizdirirdi. Güzel sanatlar öğrencisi olduğumda bu yuvarlak çizgilerin çok yararını görmüştüm. Arif Dino, Girit'teki gümüşlere çizdiklerini İsmail Hakkı Altunbezer'e anlatmıştı. Önüne bir öğrenci gibi oturarak. Boyun bağın ne güzel, demişti eliyle yoklayarak. Süreyya Bey'den aklımda kalan bir ikilik. Ey azizan, kış geçer geçmez azabı imtinan, bir eteksiz kürk için takbili damenden geçin. Ey dostlar, kış geçer ama başa kalkmanın acısı geçmez. Bu yüzden bir eteksiz kürk için etek öpmekten vazgeçin. Aziz Nesin, böyle gelmiş böyle gitmez. Vakıf Yatakta, 3-4 Haziran 1993. Zaman adlı can dostum ki, o benim can düşmanımmış oysa en büyük aşkım bildiğin. İktidar denilen güç, iktidarsızlığın hınç almasıdır. Her iktidar bir yanıyla iktidarsızdır. Cinsel ya da başka bir iktidarsızlık, özdeksel ya da tinsel. Kötürüm ya da topal, rüyalarında futbol oynar. Çirkin güzelle sevişerek çirkinliğinden intikam alır. İktidar, kendinde olmayanı arayıp yakalamaktır. 26 Ocak 1994. Çok eski notlarımın arasında şu notu buldum. Sevmek nedir? En aklı başında yazgıya, fala ve benzerlerine en inanmayan insan bile niyet tutmaya, gazetelerdeki yıldız fallarını okumaya, kağıt ya da kahve falı açtırmaya, parmak boğumlarıyla fal tutmaya, cezaevinde yaptığım gibi, okunacak şarkı üzerine papatya çiçeğinin yapraklarıyla fal tutmaya başlamışsa, insan seviyordur. Nesin Vakfı, 2 Mart 1994. Trende giderken trenin dışında yol boyundaki ağaçlar ya da telefon, elektrik direkleri gibi şeyler birbirine bitişikmiş gibi görünür. Tren ne denli hızlı giderse bunlar da o denli bitişik görünür. Ben bu dünyadan en hızlı trenden daha da hızlı geçiyorum. Seni kompartman penceresinin dışında görüyorum güzel bir bütün olarak. Dünyayı güzel görüyorum bir bütün olarak, bir kuşkum var. Yoksa diyorum bu bütünlük, bu senin bütünsel güzelliğin, bütün bunlar bir göz yanılsaması mı? Nesin Vakfı, 13 Mart 1994. Tarih, dünleri göstererek bugünleri anlamamıza yarayan, yarınları bugünden gösteren kahin bilimidir. 30 Mart 1994. Dere boyunda yapacaklarım yazılı bir dizelge buldum. Osmanlıca yazılı, mürekkebi solmuş, zor okunuyor. Okuyabildiklerim şunlar. 30 Mart 1994. Sürgün kitaba ekler yapılıp basıma hazırlanacak. Dünya Kazan kitabına hem ek hem ikinci cilt Avustralya. Vera'ya mektup ve Lotus ödülü yönetmeliği. İnsanlar konuşa konuşa kitabı basıma hazırlanacak. Mektuplar, masanın üstündekiler, yazı makinesi, üzerine çay damlamış okuyamadım, müsvedde kağıdı, karbon kağıdı, gülmece öyküsü, vizyona öykü, 70 yaşım merhaba kitabı. Ludek, Rebicek'e mektup, Viorico'ya mektup, Romen kıza mektup. Çatalca, 15 Nisan 1994. Dostum Server Tanilli'ye. Zamanın değerini anladığımız zaman, zaman geçmiş oldu. Yazık ki mektuplaşamıyoruz bile. İyilikler dilerim. Bir Tutam Aydınlık kitabına adama yazısı. 1 Mayıs 1994. Ne iyimser ne kötümser. Gerçekçi. Her ikisi de dolandırıcılıktır. Kendini ve halkı dolandıran. A.N. 9 Haziran 1994. Ne denli güzel bir yazı. Unutulmamalıydı. Unutulmamalıydı. Unutulmamalıydı. Ama her yazıda olduğu gibi bu yazıda da Aziz Nesin diye bir yazar olduğu unutulmalıydı. Tarih Özçelik'in 1 Haziran 1994 tarihli Milliyet Sanat Dergisi'ndeki bazı tiyatrolara ve yönetmenlere verilen onur plaketi başlıklı yazısı üzerine. Dere boyu 9 Haziran 1994. Kendimi silkelemeliyim, sarsmalıyım diye düşünüyorum. Yeteneklerimin pek azını, belki de %5'ini filan ortaya koyabildim. Sofrada en güzel yemekler ve özellikle tatlılar en sona bırakılır. Ben de yaşamımda öyle yaptım. Yazacağım en güzel ve en değerli ve yeteneklerimi bütünüyle değilse bile bütününe yakınını ortaya koyacak olan yapıtlarımı yazmayı hep sona bırakmıştım. Şimdi, 5-10 yıldan beri işte o sona geldim. Şimdi de sona bıraktığım o güzel yazıları yazamaz oldum fizik güçsüzlüğümden dolayı. Hep kendimi kandırmaktayım, sonra, sonra diyerek. Üstümde hep bir yorgunluk var. Dinlendikçe daha çok yoruluyorum. Yataktan yorgun kalkıyorum, uykudan yorgun uyanıyorum. Yine de çalışabileceğimi sanıyorum. Oysa olmuyor. 70 yaşıma dek olan günlerimde bir saatte yaptığım bir işi, yazdığım bir yazıyı 79 yaşımdayken bir günde değil, bir haftada bile yapamıyor, yazamıyorum. Yine çok çalışıyorum ama kendimden verim alamıyorum, verimli olamıyorum. Yazık. Dosyalar dolusu notlar, yazbozlar öylece kalacak benden sonraya. Üstelik kimsenin de işine yaramayacak. Daha da kötüsü, notlarımı eski harflerle ve aceleden okunamaz biçimde yazdım. İleride zaman bulur da bunları yazı makinesine yazarım diye. İleride? Ne zaman? Artık ilerisi mi kaldı? En sonunda bu yaşta artık ilerisinin kalmadığını anladım da bu yazımda olduğu gibi notlarımı Latin harfleriyle yazmaya başladım. 30-40 yıldır toplayıp biriktirdiğim gazeteler, onların hangi amaçla toplamışım ve hala toplamaktayım. Bütün bunları hiç olmazsa mumhalada yazmalıyım. Bir gülüt. İçki şişelerini satarak zengin olan adam. Marco Paşa zamanında yaptığım gazete arşivi. 15 Temmuz 1994. En azizan, kış geçer geçmez. Azabı imtinan. Bir eteksiz kürk için takbili damenden geçtin. Atölye öğretmenimiz Süreyya Bey. Takbili kabul türevi bir sözcük sanıyordum. Oysa anlamı öpmek demekmiş. Geçin sözcüğünü de geçinmek mastarının türevi sanıyordum. Oysa vazgeçmekin türevi kısaltılmışıymış. Hep sözlüğe, sözcüklere bakmak gerekir. Bildiğin ya da çok iyi bildiğin sözcükler olsa bile. Örneğin Ali ve Uğur. Otomasyon. Çapa Hastanesi, 31 Temmuz 1994. Bir insanın alçaklıklarını açıkça söyleyebilmesi için çok yükseklerde bulunması gerekir. Ne denli yücelirse insan, o denli tanır ve tanıtır kendini. Tarihsiz. Her aydın kendi toplumsal birikiminin güdümündedir. Teşvikiye, 11 Ağustos 1994. Hor kullanılmaktan yıpratılmış bir karı kocalık gibi ikisi de birbiri için çekilmez olmuştu. Bir sabah konuşmaya çalışıp konuşamayınca kadın kocasına şöyle bağırmıştı. Ne oldu bize? Niçin kavga etmeden konuşamıyoruz? Dere boyu 16 Ağustos 1994. Geçmiş altın çağdır. Gelecek ütopya. Emperyalizm dünya küresinde bilinmeyen yepyeni bir ana kara ama insanla dolu bir ana kara ya da yine insanla dolu yeni bir gezegen bulmak zorundadır ki oradaki insanları demokratik biçimde sömürerek ölüm tarihini uzatabilsin. Dere boyu 20 Ağustos 1994. Sabah oldu sanarak uyandım. Tuvalete gittim, yüzümü yıkadım, göz damlamı damlattım. Saatimi aradım, bulamadım. Televizyonu açtım. 3 kanalda da 3 aptalca film. Filmleri görmüyordum ama konuşmalardan aptalca olduğunu anlıyordum. Ortalık zifiri karanlık. Yattım yeniden. Uyuyamıyorum. Şu kaybettiğim tazminat davası mürafasındaki kendimi savunma aslında saldırı dilekçemi imgeleyerek nasıl yazacağımı tasarladım. Yani hayalimde yazdım. Büsbütün uykum kaçtı. Kalktım, lambayı yakıp üst kata çıktım. Kol saatimi ve uçak saatimi el yordamıyla aradım, bulamadım. Kızlar çalar saati kurmuşlardı. Baktım saat 2:15. Çok erkenmiş. Radyoda FM TRT 3 açtım. Berbat bir müzik. Ne yapacağımı bilemiyorum bu karanlık dünyamda. Yazamayacağıma ve duyamayacağıma göre düşünmekten başka bir iş yok. Düşündüklerimi yazamadıktan sonra düşünmek neye yarar? Masama oturdum, masa lambamı yaktım. İşte bu yazıyı yazdım. Görmeden, ne yazdığımı bilmeden ve okuyamadan yazıyorum. Bu ilk denemem oluyor. Harflerin biçimlerini bildiğime göre kör karanlıkta yazabilirim mi? Deneyeceğim. Bu hafta bir öykü yazıp vizyona vermek zorundayım. Bakalım becerebilecek miyim? Hollanda'da Dutch diline çevirmek üzere bir sürgünün anıları kitabını veriyorlar. Kitaba yeni ekler mektuplarımı yapacağım. Dün çocuklara bu kitabımın yazbozlarını çıkarttım. Bir de baktım ki notları hep eski Türkçe tutmuşum. Ben yeni Türkçe Latin harfleriyle olsa da okuyamıyorum. Ama Latin harfleriyle yazmış olsaydım çocuklarıma okutabilirdim. Ne yapacağımı şaşırdım. Eski Türkçe bilen birini yardımıma çağırmayı düşündüm. Önce Hilmi Karababa aklıma geldi. Çünkü o eski yazılarımı okumayı önermiş ve böyle bir denemede de bulunmuş. Birkaç eski Türkçe öykü notumu okumuştum. Vakıf çocuklarıma telefon ettirdim. Telefona torunu Nergis çıktı. Hilmi Çınarcık'taymış. Sonra Mustafa Onanç aklıma geldi. Yazlık evindeymiş. Telefon ettirdim. Sınıf arkadaşım. Yarın öğle yemeğine gelecek. Sınıf arkadaşım Mustafa'yı da bulamasaydım, Müzehher Vanu'yu yardıma çağıracaktım. Sanki ne diye bu dosyalar dolusu notları hep eski Türkçe Arap harfleriyle tuttum. Günün birinde gözlerimin böyle görmeyeceği hiç aklıma gelmemişti. Kitaplarımdan birinin adını Gider Ayak koymalıyım. Belki son şiir kitabımı. Gider Ayak Arap harfleriyle yazılır mı? Benden sonra bu notları hiç kimse okumayacak. Yazık. Üstelik öyle bir eski harflerle Arap harfleriyle yazdım ki çok acele ve ayaküstü yazdığımdan benden başkasının okuması da çok güç. Şimdi saat bakalım kaç? 3:15. Uyumayı bir kez daha deneyeceğim. Uyuyamazsam ben ne yapacağım böyle geceler boyunca? Yanımda kendini bana vakfetmiş bir kimsenin bulunması gerekiyor. Buna da hakkım yok, olanağım da yok. Ne yapacağım böyle? Hay sen çok yaşa Çaykovski, binler yaşa. Bu gece, gecenin bu saatinde bana yeniden can verdin. Çok yaşa ölümsüz Çaykovski. Yan pencereden aya bakıyorum. Ne güzel, her şey ne güzel. Ağlıyorum. Niçin ağladığımı bilmeden ağlıyorum sevgili Çaykovski. Teşviki, 24 Ağustos 1994. Bugüne dek geçen kör yalnızlık günlerimin en acısını bugün yaşadım. Bütün bir gün yapacak hiçbir şeyim yoktu. Yazamıyor, okuyamıyordum. Artık dünyada hiçbir işimin kalmadığını anlıyordum. Bugün çarşamba geleceğini biliyordum. Birlikte olmamızı isteyeceğini düşünüyordum. Telefon ettim, o çıktı. K'dan bu sabah gelmiş. Çok kez olduğu gibi. Telefon ettiğime bin pişman oldum. Kitabını hala göndermedi. Sözde elde verecekti. Bu son. İçimden bunun son olduğuna namusum üzerine söz vermek geliyor bütün aptallar gibi. Mutlu bir cenaze alayı öykümü alacağım. Bir de onun dosyasından belki bir aşk mektupları oyunu çıkarabilirim. Bu yazıları karanlıkta yazıyor gibiyim. Harflerin biçimini ve yerlerini bildiğine göre bir kör de hele benimki gibi 3/4 kör olursa gece karanlığında bile yazı yazabilir. Ama yazdığı kendi yazısını okuyamaz. Bu kör yazmanın bir kötü yanı da her ne yazacaksan yazmaya başlayınca bir çırpıda yazıp bitirmelisin. Yazı herhangi bir yerinde kesilirse nerede ve nasıl kesildiğini okuyamadığından arkasını sürdürme olanağı yok. Bu yazılar benim için bir alıştırma oluyor. Çünkü Vizyon dergisine öykü yazmak zorundayım. Aşağı yukarı öykü konuları da hazır. Bir cenaze alayı, bir söylevci, 3 dal kavuk. Bunların adları değişebilir. Bu akşam bu öykülerden birini yazmaya başlayacağım. Öyküyü yazdığım sırada bir telefon gelirse ya da kapı çalınıp öykünün yazılması yarıda kesilirse o öyküyü sürdürmemin olanağı yok. Bekle ki biri gelsin de yazdıklarımı bana okusun. Bu yarı kör gözlerle öykünün ilk yazılış biçimini değiştirip düzeltmek olanağı yok. Birisinin okuyup düzeltmelerde yardım etmesi, düzeltmeleri yapması gerekir. 21 Eylül 1994. İnsan soyunun kaba ve yabanıllarını, ilkel ve gericilerini tanımlamak için başka sözcük bulamadığımdan, öylelerini hayvanlıkla nitelemek zorunda kaldığım için bütün hayvanlardan bağışlanmamı dilerim. Salzburg, 14 Mart 1995. Schloss Konzerte, 14 Mart 1995, Mirabel Sarayı, saat 20. Kuartet, Mendelssohn, Felix, 1809-1847. Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 1791, Johannes Brahms 1833-1897. Canlı müzik olarak Brahms'ı ilk kez Salzburg'da dinledim. Belki daha önce dinlemişimdir ama hiç anımsamıyorum. Fen okulunda radyodan konserler, Batı klasik müzik ağırlıklı programlar. Akşam yemeğinden sonra radyoda müzik dinlerken uyuma alışkanlığı. Brahms müziği insanın dalga geçmesine izin vermiyor. Yakasından tutup çekerek hatta kulağından müziğine sokuyor insanı. Puppet Marionet Müzesi. 21 Mart 1995. Artık sonra kalmadı. Tembellerin çalışma günü yarındır. Bu çok sevdiğim özdeyişi ilk duyduğumda hiç kaç yaşındaydım? Ya 12 ya 13. Bu özdeyişi bile bile gençlik günlerimde yapılması hatta hemen yapılması gereken işlerimi sonra yaparım avuntusuyla ertelediğim çok olmuştur ki sonraya ertelediğim bu işlerimin çoğunu nice sonralar sonrası hiç yapamamışımdır. Yaşamımdaki en büyük pişmanlıklarım ille de yapılması gereken işlerimi ki daha çok bunlar yazmam gereken yazılarımdır nasıl olsa yaparım diye belirsiz bir sonraya ertelemiş olmamdır. 20-30 yaşlarımda bir gençken nasıl olsa yaparım diye belirsiz bir sonraya ertelediğim işlerim çok oluyordu. O gençlik yaşlarımdaki bu sonraya ertelemelerimi şimdi doğru bile buluyorum. O yaşlarımdayken benim önümde o denli çok sonraları vardı ki, sayısız sonralar. Ama şimdi 80 yaşındayım. Bu yaşta olmanın, yaşlılığın en acı dramı sonraların tükenmekte oluşu ve çok azalmış olmasıdır. Sonralar neredeyse bitti bitiyor. Şimdi yazdığım bu konu 21 Mart 1995 günü öğle sonraları uykumdan uyandığımda yataktan kanepeden daha önce kalkmadan aklıma geldi. Önce bu tükenmiş sonralar konusunu şiir olarak yazmayı tasarladım. Yattığım yerde tasarımı geliştirdim. Sonra gençliğimde olduğu gibi sonra yazarım diye içimden geçirdim. Birden aklım başıma geldi. Hangi sonra diye kendi kendime sordum. Hangi sonra? Bundan sonra artık sonra mı kaldı? Bütün sonra tükendi, tükenecek. Hadi kalk da yaz. Sonralar büsbütün tükenmeden. Yine de bu sonra konusunu belki şiirleştiririm. Ne zaman? Ne zaman mı? Sonra. Nesim Vakfı, 11 Nisan 1995. Devlet gücüne, para gücüne, makam ve mevki gücüne dayanarak sizi korkutmak, sindirmek, yıldırmak isteyenleri siz doğrulukla, akılcılıkla, sağduyuyla, mantıkla gerçekten korkutacaksınız. Bu alçaklar korkudan tir tir titriyecekler. Kitabın sonu 28 Kasım 2012 sayfa 508.